Ayrım 34. Sayfa 405. Bana neler oluyor? Kapaklarının arkasındaki gözlerin alabildiğine yukarıya bakmaya çalışıyor. Transtasın. Bu yolculuğa çıkarken zihnini ve bedenini yanımıza almadık. Çırılçıplak bir ruhsun ve şu anda daha önce hiç olmadığı kadar özgürsün. Mekan da zaman da çok uzakta artık. İstediğin yere, istediğin zamana gidebiliriz seninle. Bir önceki yaşamıma gitmek. Bugün bu arzunu yerine getirmekle görevliyim. Sen kimsin? Beni tanıyor musun? Beni Don'a gönderdi. Ben Tanrı'nın senin kaderini kaleme almakla görevlendirdiği kader efendisiyim. Sana adanmış meleklerden sadece biriyim. Burası neresi? Afrika'nın küçük bir ülkesi. Yoldayız. Köye gidiyoruz. Senin köyüne. Ben bu jipi daha önce gördüm. Çok kötü olacak. Korkuyorum. Arabayı durdurun. Yanmak istemiyorum. Karma efendisi bana yardım et. Canım çok yanıyor. Yanıyorum. Korkma. Yanındayım. Önceki yaşamının en sonundan en başına doğru giderek karmanı temizleyeceğiz. Tevbeni olay yerinde gerçekleştireceğiz. Bu yangın birazdan ebediyen sönecek. Burada tanışman gereken biri var. Bu kim? Neden gözünü kırpmıyor? Gözlerine dikkat etmeni istiyor. Kahverengiler ama benimkilere benziyorlar. Gözleri senin gözlerine benziyor çünkü ikinizin de gözlerinde aynı hüzün var. Karşındaki kişi bu yaşamındaki renkli gözlerine yüklenen hüznün sahibi olan Afrikalı subay, yani önceki sen. Bu hüzün nereden geldi? Gözlerin gördüğü ölümler yüzünden bu kadar hüzünlü. Çok öldürdüm ama önce onlar öldürdüler. Buna mecburdun. Halkının özgürlüğü için savaştın. Sen yapman gerekeni yaptın. Yaşamak ve yaşatmak adına öldürmek zorundaydın. Zorlu bir sınavdı bu. Annem, babam, kardeşim, karım, çocuklarım hepsi öldüler. Mavi üniformalılar çok can aldılar. Çok adamımı kaybettim. Canımızı çok acıttılar. Tüm bunlar seni savaşçı bir ruh yaptı. Her savaşçı ruh gibi sen de çok sinirlisin. Kızdığın anda içine dolan korku, endişe ve öfke kokteylinin kaynağındayız bugün. Ama ben iyi bir insanım. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlara yardım ederek geçmişinin diyetini ödüyorsun. Tüm kainata iyi bir insan olduğunu haykırmak istiyorsun. Evet, sen iyi bir insansın. Senin için yazılmış bir kaderi yaşadın sadece. İnsanlara güvenmiyorum. Onlar bana ihanet etti. Yanarak uçuruma yuvarlanan jipteki sıkışmış bedenini ayağa kaldırmanı ve yamaca tırmanmanı istiyorum. Tepedeki o çalıların önüne git ve dur. Çalıların içinde insanlar var. Ellerinde silah var. Onlar benimle aynı renkteler. Siyahlar ve benim üniformamı giymişler. Onlar sana ihanet eden senin askerlerin. Çalıların arasına gizlenip sana pusu kurdular. O çalıların ardında insanlara karşı duyduğun güvensizlik yatıyor. Şimdi senden seni öldürenleri affetmeni istiyorum. Tüfeğimi havaya sallıyorum, bağırıyorum. Ama ne dediğimi anlamıyorum. Uzun zamandır konuşmadığın için dilini unuttun. Malawi dilinde ateş kes diye bağırıyorsun. Pembe ışık ne? Jip niye pembe ışığa doğru gidiyor? Herkesi affettiğin bu filmin finalini tekrar çekiyoruz. Gökten yeryüzüne vuran o pembe spot, içindeki yangını söndürecek olan kaynağın bağışlayıcı ışığı. Şoföre jipi ışığa doğru sürmesini söyle. Maga da numai. Jip ışığın altına geldi ve durdu. Dördünüz de aşağı indiniz. Işığın altına gelip diz çöktünüz. Ellerinizi kavuşturdunuz, dua ediyorsunuz. Şimdi tam zamanı. Artık huzur içinde ölebilirsiniz. Hafifliyorum. Filmin sonu tamam. Şimdi filmin başına dönelim. Köyünü gezelim. Yüzdüğün o gölü, Malawi'nin yemyeşil ovalarını çok özlemiştin. O kadar ki bugün bir yayla evinde yaşamak için canını bile verebilirsin. Onları çok seviyorum. Onlar da seni seviyor. Sen onların kahramanısın. Şöhretin bir yüzbaşı için fazlasıyla büyük. Köyüne girdik. İki tarafa dizildiler ve seni coşkuyla karşıladılar. Sen onların özgürlük kahramanı, mavi üniformalılarında kabussun. Adın ne küçük kız? Annesinin morlu pembeli eteğine sarılmış bu ürkek kız bile seni çok seviyor. Bak, sana yerden papatya koparıp verdi. Yüzünü çevir. Orada bir toplantı var. Adamlarınla toplantı yapıyorsun. O günlerde çok ikna ediciydin. İnsanları heyecanlandırmak konusunda çok başarılıydın. Sığınaklar çok güvenli. Evde neden bu kadar çok vakit geçirdiğini biliyorsun artık. Evin senin sığınağındı. Düşman seni orada bulamazdı. Savaş çok kötü. Ne zaman bitecek? O günler özgür olma arzusuyla doluydun. Özgür olmak için savaşmalıydın. Özgürlüğün için savaş ve yok et. Yaşam düsturun buydu. Bugünse özgürlüğünü barışla elde etmeyi öğreniyorsun. Savaş sona erdi. Bu dünyaya barış ve özgürlük için geldin. Artık yok etmek ve yok edilmek yok. Sadece yaratacaksın. Neden? Neden barışı öğrenmek için İsviçre gibi aşırı sakin bir ülkede değil, Türkiye'de doğduğunu merak ediyorsun? Türkler tarih boyunca hep savaşçı bir millet oldu. Güç için, zenginlik için, gelişmek için, anlaşmazlıkları çözmek için tarih boyunca hep savaştılar. Tarihin en güçlü savaşçı karakteri bugün sorunlarını barış yoluyla çözmeyi öğreniyor. Tıpkı senin gibi. Tek istediğim temiz bir sayfa açmaktı. Mutlu bir ailede dünyaya geldin. Savaş durmuşa benziyordu. Her şey güzel gidiyordu. Birden annen öldü. Annenin öldüğü gün gene mi dedin? Mukaddeslerin gene saldırıya uğramıştı. Savaşçı ruhun silahlarına bürünüp dışarı çıkıp tekrar savaşmak istiyordu. Sana saldıranın Tanrı olduğunu fark ettin. Hiçbir general Tanrı'yla savaşa girmezdi. Hiçbir savaşçı da savaşmadan duramazdı. Dışarıdaki düşmanla baş edemeyeceğin için içine kapandın ve kendinle savaşmaya başladın. Ben varım. Banyoya girmiş, aynanın önünde duruyordun. Salonda ağlayan kalabalığın sesi oraya kadar geliyordu. Gözlerin ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Gözlerinde büyüyen hüznü korkuyla seyrettiğin an teyzenin eşi tuvaletin kapısını zorladı. Kilitli olduğunu anladı ve pardon diyerek gitti. Giderken ışığı söndürmüştü. Zifiri bir karanlığın içinde bırakmıştı seni. Sense aynadaki suretinin bir anda yok olmasının şokundaydın. İşte o sırada ben seninle konuşmuştum ilk defa. Sana az önce kendini görüyordun, şimdi ise göremiyorsun. Kendini görememen senin yok olduğun anlamına gelmiyor. Anneni görememenin onun yok olduğu anlamına gelmediği gibi demiştim. Rüya gördüm. Rüyanda annenin aydınlık yüzlü bir süvari tarafından cennete götürüldüğünü gördün. Gördüğün ortam o kadar detaylıydı ki hala en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorsun. Sesimi ve rüyanı insanlara anlattın. Sana cevap veremediler. Eve gelen hocalara sordun. Onlar da cevap veremedi. Mistiye olan ilgin tam da o gün başladı. Pembe ışık her yeri kapladı. Yeni yaşamına hoş geldin. Artık zincirlerinden kurtulmuş, özgür bir ruhsun. Kader düğümünün önümüzdeki 21 gün boyunca çözülmeye başladığına tanık olacaksın. 21 gün boyunca kimseye ama kimseye öfkelenmemelisin. Yaşamında sana acı veren, sen istemediğin halde hayatında yer edinen her şey ve herkes senden uzaklaşmaya başlayacak. Senden parçalar kopacak ve canın yanacak. Korkma ve endişeye kapılma. Sana adanmış tüm melekler olarak biz hep yanında olacağız. Şimdi dilini felç eden bu transtan uyanma zamanı. Gözün aydın. Donna, hoş geldin küçük. Ben, titriyorum. Bugünlük sohbete devam edemeyeceğim. Donna, sıcak bir duş al, yat ve dinlen. Uzun yoldan geldin. Boyama kitabı. Her yeni doğan bebek Tanrı'nın yeni bir hayalidir. Senin kaderin Tanrı'nın seninle ilgili kurduğu hayalden başka bir şey değildir. Senden tek beklenen sen olmandır. Kendini gerçekleştirmen aslında Tanrı'nın hayalini gerçekleştirmendir. Onun seninle ilgili hayalini gerçekleştirmenden daha çok onu yüceltecek hiçbir şey yoktur. Varoluş senin tekamül edebilmen için var olmuştur. Yaşam tek bir ömre sığmayacak kadar uzundur. Yaşam senin yaşamında açılmış yeni bir sayfadır. Yaşam üzerinde adının yazdığı boyama kitabındır. Çizgileri Tanrı tarafından çekilmiştir. Yaşamak ise kalem kutusunun içinden doğru kalemleri seçmektir. İstediğin tüm renkli kalemler emrine amadedir. Boyama kitaplarının boyanmış olarak basılmasının hiçbir manası yoktur. Tanrı'nın senin için çizdiği çizgiler ancak sen renklendirdiğinde anlam bulur. Ancak sen boyarsan o sayfa bir resim olur. Nereyi hangi renge boyamaya karar veremediğinde Tanrı yanı başındadır. Tanrı'nın eli senin üzerindedir ve bu iki elin doldurduğu şekiller sayfaların en güzeli olur. Bazen sayfanda boyayacak yer kalmamıştır, sıkılırsın. Bazen seçtiğin renklerden pişman olur, ağlarsın. Bazen de kalemleri doğru seçer ama renkleri çizgilerin içine bir türlü sığdıramazsın. O an Tanrı'nın senin için yeni bir sayfa açmasının zamanıdır. Eski sayfanı özlediğin de olur. Ama ölüm aslında senin yeniden doğumundur. Önceki sayfaları boyarken kafan karışmış, kalemi fazla bastırmış, kimi renklerin izlerini arka sayfaya çıkarmışsındır. Eski izlerle dolu yeni sayfanı nasıl dolduracağını bilemediğinde Tanrı yanı başındadır. Tanrı'nın eli senin üzerindedir ve bu eski izlerle başa çıkmak seni daha büyük bir ressam yapacaktır. Resim dersinde geçirdiğin saatler senin karmandır. Kaderinin kayıtlı olduğu kitap senin boyama kitabındır. Rab senin resim öğretmenindir. Boyama kitabını bitirdiğinde sen artık gerçek bir ressamsındır. Senin resimlerini görmekten daha çok Tanrı'yı yüceltecek hiçbir şey yoktur. Ben, dün gece için sana teşekkür edemedim. Kendimi inanılmaz hafiflemiş hissediyorum. Karnımın üzerinden bir kaya kalktı sanki. Kader temizliği işe yaradı sanıyorum. Karmam gıcır gıcır oldu. Donna, Nura'nın renginin değiştiğini buradan görebiliyorum. Ben, TB'nin karma felsefesinde de yerinin olduğunu söylemiştin. Ben dün gece TB etmiş mi oldum? Donna, evet, en eski günahlarından arındın. TB etmek isteyen herkesin böylesine ağır bir tefekkür çalışması yapmasına gerek yok. Ben bu ağır çalışmayı sana sistemin nasıl çalıştığını anlatmak adına yaşattım. Sistemin boyutlarını gösterdim. Çocukluğuna damgasını vurmuş bir kabusun altından neler çıkabildiğini ortaya döktüm. TB'nin ve tefekkürün o kabusu nasıl rüyaya dönüştürebildiğini sana uygulamalı olarak yaşattım. Ben, gerçekten çok ağır bir deneyimdi. Donna, öğrendiğin en önemli şey belki de TB'nin bilinçten daha çok bilinç arkasıyla ilgili bir kavram olduğuydu. Bilinçle ilgilen TB'ler bu yüzden hep bozulur. Hayatın ön yüzünde sana sıkıntı veren ruhsal konular senin sineklerindir. Bataklık ise bilincinin arkasındadır. Artık asabiyet krizlerinden ötürü insanlardan özür dilemek zorunda kalmayacaksın. Bataklığın tümüyle kurudu. Başarılı bir TB tefekkürü oldu. Ben, bak buna çok sevindim. Öfkeyle oturup zararla kalkmaya paydos artık. Bir buket çiçek yaptır, bir kilo çikolata götür, git gönlünü al. Günleri geride kaldı. Ben, astral hipnoz esnasında gördüğüm manzaralar en az şu an algıladıklarım kadar gerçekti. Gerçekten çok şaşırdım. Bilincin arkasında neler saklıymış neler. Donna, Rabbin eğitimi ve arındırması sadece gördüklerinle sınırlı değil. Bilincinin arkası da onun sorumluluk alanında. Ben, yani ama bu haksızlık değil mi? Özgürlük için savaşıyorum. İhanete uğrayıp öldürülüyorum. Günah bunun neresinde? Donna, ihanete uğraman daha önce yaptıklarının sana bir geri dönüşüydü. İhanete uğraman bir sonuçtu. Onun nedenlerinden arındın. Ben, çalışmışım, didinmişim, canımı dişime takıp savaşmışım. Böyle bir sonu hak etmedim. Ya ben hangi yaşamımda hak ettiklerimi alabileceğim? Donna, eski yaşamını hemen sahiplendin bakıyorum. Ben, halkım için yapamayacağım şey yoktur. Donna, hadi şimdi yaratılış toprağına geri dönelim. Yarım kalan bir gizem bizi bekliyor. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler bitirir. ben. Yaratılışla ilgili önemli bilgiler veriyorken bir anda tarım dersine geçmenin hiç sırası değil. Kupkuru ölü görürsün denilen yaratılış toprağı, bitki dediği de biziz o zaman. Donna, kesinlikle haklısın. Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi. Kur'an-ı Kerim Nuh Suresi 17. ayet. Ben, her şeyin cevabı var sende. Donna, toprakla bitki arasındaki ilişki insanın ömür döngüsünün kısa bir özetidir. Toprak senin ruhundur. Ruh hancıdır. Üzerinden çok sayıda yolcu kimlik geçmektedir. Aynı ruh varoluş serüveni boyunca kimlikten kimliğe girmektedir. Üzerine suyu indirdiğimiz zamana gelince, toprağa yağan yağmur Tanrı'nın ruha üflemesini simgeler. Toprak ruhtur. Onda yetişen meyveler insandır. Her seferinde meyve olursun, bu doğrudur. Ama senin meyve hallerinin hiçbiri birbiriyle aynı değildir. Her seferinde farklı renk, büyüklük ve tatta bir ürün olursun. Ben, her güzel çiftten ne demek? Donna, anne ve babandan bahsediyorum. Ben, 88 yıl düşünseydim şu ayetten varoluş öyküsü çıkaramazdım. Dirilişi ne kadar güzel anlatıyor. Aşama aşama gidiyoruz ayette. Ruhuz, bebeğiz, ergeniz, yaşlıyız. Sonra yeryüzünü kupkuru ölü sanırsın geliyor. Sanırsın, yani bir yanılgı var ve olay sandığın gibi değil. Tıpkı yaşlılıktan sonrasının nihai ölüm olduğunu sandığımız gibi. Donna, az önce Kur'an'dan farklı bir kripto tekniğini, yani geçişli kriptoları da iyice öğrenmiş oldun. Geçişli kriptolar, ayet açık başlar, açık devam eder. İdrak edebileceğin Kur'an düzlemi bittiyse ve de ayetin devam etmesi gerekiyorsa, ayetin kalan kısmı kodlanır. Ta ki sen onu anlaman gereken çağa gelene kadar. Kur'an, alemler için bir öğüttür ayetinde kastedilen alemin farklı jenerasyonlar olduğunu öğrenmiştik. Kur'an, aynı cümlelerle farklı jenerasyonların farklı bilgi ihtiyaçlarını karşılar. İlk nesiller, Haç suresindeki o ayetten doğum sürecini anlamış ve onu yaratanın Tanrı olduğu konusunda ikna edilmiştir. Modern zamanların insanının ihtiyacı olan ise ayetin kriptografik bölümünde yatmaktadır. Ben, ruh ve kimlik ilişkisi bana ilginç geldi. Ruhun hancı, kişiliklerin yolcu olduğunu hiç düşünmemiştim daha önce. Donna, yaşamların boyunca birçok kimlik ismi taşırsın. Oysa varlık adın tektir. Ben, benim de bir varlık adım var mı? Donna, olmaz mı? Elbette var. Ben, peki öğrenebilir miyim? Donna, Shima. Ben var ya ben, sohbeti terk etti. Shima sohbete katıldı. Shima, beni anlattıklarınla bir tanrısal olduğuma inandırdın. Peki bu benim günlük hayatımda neyi değiştirecek? Sefil ve günahkar bir ölümlü olmaktan kutsallığa mı terfi etmiş oldum? Ne yapacağım şimdi? Tanrısal olunca aşk hayatım bundan olumsuz etkilenecek mi? Tanrısal olanın haz ile ilişkisi nasıldır? Böyle sorularım var. Donna, yeni dönemde hayatında çok şey değişecek, bu doğru. Tanrısallık sana tek bir şeyi yapmama sorumluluğu verecek. Onun dışındaki her şeyi yapabileceksin. Shima, ne olur sevişmek yasak deme. Donna, tanrısalların yapmadığı şey tapınmaktır. Tanrısallar hiçbir şeye tapmazlar. Tanrı'nın ruhundan üflenmiş olmanın sorumluluğu budur. Hiçbir şeyden korkmazsan hiçbir şeye tapmazsın. Tanrı korkmamaktır. Tanrısal olduğun için bana bile tapmamanı söyledim sana. Bu doğru. Bana tapmayan sen paraya da tapmamalısın. Güce de tapmamalısın. Ve en önemlisi kendine de tapmamalısın. Egon seni kendine tapındırdıkça sen daha da küçülürsün. Sonsuzluk boyutundan koparılırsın. Tanrısal olmak işte budur. Shima, kendime tapmama konusu teorik olarak çok doğru geliyor da biraz daha açsan iyi olur. Kolay değil. Hem tanrısalım hem de kendime tapmamalıyım. Bu çok ama çok ince bir çizgi. Donna, senden bahsedelim öyleyse. Senden ve egondan konuşalım biraz. Ne dersin? Shima, birden daralmaya başladım nedense. Donna, Tanrı tüm kutsal metinlerde insanlara büyüklenmemelerini söyler. Oysa insan büyüklenir. Çünkü o bir ego, yani nefis sahibidir. Shima, tasavvuftaki nefis terbiyesini tavsiye edeceksin bana herhalde. Donna, Hayır, bunu hiçbir zaman söylemeyeceğim. Ben sana çile enerjisinden arınmış bir tasavvuf öneriyorum. Tasavvufta nefis terbiyesinin özü burun sürtmekten geçer. Burada öne çıkan kavram cefadır. Cefa tek başına insanı tekamül ettiren bir şey olsaydı, hapishaneler her yıl yüzlerce ermiş mezun ederdi. Yapmaya çalıştığımız şey, seni çektiğin cefadan arındırmak ve seni kişisel cennetine yerleştirmektir. Sefayı cefadan arındırmaktır. Kendini imtihan konularından izole edilmiş alanlara saklamak, nefis terbiyesi değil, nefis tembelliği getirir. Nefsin terbiye düzeyi saklandığında değil, insanların arasına karıştığında belli olur. Şima, Dona, senin büyüklenmekten arındırmamızın amacı seni daha büyük kılmaktır. Egon seni ben diyerek büyütmeye çalışır. Oysa sen ben dediğin anda içindeki sonsuz tanrısal ruhu tek bir benlikle sınırlamış olursun. Onu yalnızlaştırırsın. Ben dediğinde sen ve ben birbirimizden kopmuş oluruz. Sen ancak ben değil, biz dediğin anlarda büyüyebilirsin. Kendine tapındığın an dünyevi özelliklerinle sınırlı biri olursun. Özgüvenin yaratıcı biri olmaktan geliyorsa, karşına senden daha yaratıcı biri çıktığında kaçacak delik ararsın. Güvendelik duygunun akıbeti kimlerle karşılaştığından etkilenmemelidir. Sağlam bir temelde büyümen gerekir. Sana yakışan budur. Şimdi bana tasavvuf sorusuyla unutturmaya çalıştığın yere geri dönüyoruz. Konumuz tekrar sen ve senin egon. Şima, ama denedim en azından. Dona, bu yaşamdaki amacımız senin egonu öldürmek değil, egonu özgürleştirmektir. Hadi ikimizin de bildiği bir gerçeği ortaya getirelim. İnsanlara karşı tatlı tatlı da olsa bir büyüklenme içinde olmanın nedenlerini ortaya koyalım. Sen neden diğer insanlardan daha üstünsün? Şima, sağlıklıyım, gencim. Ondan sonra dediklerine göre çok karizmayım. Yakışıklı olduğumu da söylerler. İyi para kazanıyorum. 7 gün, 7 gece sürer benim olumlu meziyetlerimi saymak.